Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 12. ayrım, sayfa 137. Ingrid ilerlemeye devam etti. Elindeki susturuculu tabancayı sıkıca kavramıştı. Bir kedi kadar sessiz yürüyordu. Uzun bir koridorla gidilen arka tarafta kapıları kapalı 3 oda vardı. Jason Boyle bunlardan birinde uyuyordu. İlk odanın önünde durup kulağını kapıya dayadı. Dışarıya hiç ses aksetmiyordu. O anda ilerideki odanın altından zemine akseden ışığı fark etti. Jason o odada olmalıydı. Derin bir soluk aldı, sol elindeki çantayı kapının yanına bıraktı. Bir elinin serbest olmasında yarar vardı. Neyle karşılaşacağı hiç belli olmazdı. Gerçi bu kendisi için çok basit bir işti. Ama tecrübeleri ona her zaman dikkatli olmayı ve beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalabileceğini öğretmişti. Sol eliyle kavradığı tokmağı birden ardına kadar çevirdi ve gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Oda genişti, oval yatağın başucundaki komodinin üzerindeki lamba etrafı yeterince aydınlatıyordu ve iri yarı, güçlü kuvvetli bir zenci, Jason Boyle'u beceriyordu. İkisi de yatağın içinde çırılçıplaktılar. Ingrid doğrusu böyle bir manzara ile karşılaşacağını hiç sanmamıştı. Kapının gürültüyle açılması karşısında ilk önce zenci herif ne olduğunu anlamak için hızla başını geriye çevirdi ve bön bön baktı. Adamın vücudu ter içindeydi ve kara cildi parlıyordu. Ingrid'in elindeki silahı görünce kalın sesiyle ''Neler oluyor burada? Bu Allah'ın belası kaltakta kim?'' diye bağırdı. Sanki sesinin tonundan altındaki adamı suçluyor gibiydi. Ingrid gülümsedi. Gördüğü manzara hoşuna gitmişti. Namluyu yataktaki çifte yönelterek sırıttı. Jason'ın gözleri dehşetle açılmıştı. Gecenin bu vaktinde evinde eli silahlı genç bir kadını beklemediği açıkça belli oluyordu. Adamın gözleri boyalı, yüzü makyajlıydı. Dudaklarına sürdüğü ruj yanaklarına bulaşmıştı. Ingrid asıl şaşkınlığın ondan geleceğini sanmıştı ama Jason'dan hiç ses çıkmadı. İri yarı zenci birden yataktan fırladı, homurdanarak bir sarışın kadına bir de yataktaki adama baktı. Hiddetten köpürmüş gibiydi. ''Ulan yoksa beni bu karıyla aldatıyor musun?'' diye bağırdı. İngiliz yatağa doğru bir adım daha attı, şimdi namluyu Herkül kadar güçlü görünen zenciye çevirmişti. Boyle yorganı üstüne çekmeye, çıplaklığını örtmeye çalışırken, ''Yemin ederim onu tanımıyorum.'' diye inledi. Siyahi adam olanlara bir anlam veremiyordu. Kanlı gözlerini kısarak kadına baktı ve ''Ne istiyorsun?'' diye sordu. Ingrid alaycı bir eda ile ''Bu herifin dönme olduğunu bilmiyordum.'' diye homurdandı. ''İşte anladın artık. Yoksa senin için sürpriz mi oldu bebek?'' ''Gerçekten de öyle.'' diyen katil sırıtmaya devam ediyordu. Zencinin iç şaşkınlığı ve ürküntüsü geçmişti. Kendisini biraz toparlayarak sarışın kadına baktı. ''Yoksa aramıza katılmaya mı geldin? Niyetin buysa silaha hiç gerek yoktu.'' ''Haklı olabilirsin.'' Siyahi dev ilk defa sırıttı. ''Hiç kara derililerin tadına baktın mı?'' ''Çok.'' ''O halde bizlerin nedenli güçlü olduğunu bilirsin. Bazı istisnaları vardır. Görüyorsun ben onlardan değilim. Şuna bir bak.'' Zenci hala ereksiyon halindeki organını işaret ediyordu. ''Cidden harika görünüyor. Öyleyse bırak o elindeki oyuncağı da yatağa gel. Sana yepyeni bir dünya vereyim. Hem senden para da almayacağım. Hadi durma, soyun.'' Ingrid inci gibi dişlerini göstererek gülümsedi. ''Bunu çok isterdim ama ne yazık ki önce görevimi yerine getirmek isterim.'' ''Görev mi? Ne görevi?'' Zenci aptal aptal kadına bakmıştı. Sarışın kadın tetiğe asıldı, o kof ve boğuk gürültü ikinci kere evi kapladı. Kurşun zencinin tam alnına isabet etmişti. Bu kadar yakın mesafeden Ingrid'in hedefi şaşırması söz konusu olamazdı. Zenci küçük gibi yere yuvarlandı, beyni parçalanmış ve o anda ölmüştü. Yataktan kadınsı ince bir feryat yükseldi. Jason çığlık atmıştı. Olanları anlayamıyor ve inanamıyordu. Tanımadığı yabancı bir kadın evine geç saatlerde sessizce giriyor ve kiralık damızlığını bir kurşunda öldürüyordu. Zoru neydi bunun ve kendisinden ne istiyordu? Tam anlamıyla dehşete kapılmıştı. Korku dolu makyajlı yüzü iğrenç bir hal almıştı. Yalvarırcasına ''Lütfen beni öldürme!'' diye inledi. ''Ne istiyorsan sana verebilirim. Şu çekmecede param var. Al onları. Yetmezse daha da verebilirim.'' Adama tiksinerek baktı Ingrid. Sonra bir yılan gibi tıslayarak ''Paranı istemiyorum.'' dedi. Jason Boyle kuş gibi titriyordu. ''O halde ne istiyorsun? Senin derdin ne?'' ''Senin gibilerden nefret ederim.'' Adamın gözleri irileşti. ''İnanamıyorum. Beni bunun için mi öldüreceksin?'' Kadın avıyla oynayan kedi gibi kıvrak hareketlerle karyolaya yaklaştı. ''Hayır.'' diye fısıldadı. Gözleri kısılmış, öldürme hazının doğruluğuna yaklaşmıştı. Belki bu zavallının için öldürmesi gerektiğini ona söylemeliydi. Bunu bilmesi onun hakkı olabilirdi. Jason normal biri değildi fakat sarışın cani de bir an beynine üşüşen düşüncelerle ikirildi. Ya kendisi neydi? Normal olduğu söylenebilir miydi? Az evvel iri zencinin harika görüntüsünün etkisinde kaldığını inkar mı edecekti? Bütün yaşamın anlamı üç noktada toplanıyordu. Seks, para ve öldürme güdüsü. ve taparcasına değer verdiği bu üç kavramda da o hep marjinal noktalarda dolaşırdı. Seks olmadan asla yaşayamazdı, paradan vazgeçemezdi ve ona en büyük huzuru ise öldürme güdüsü veriyordu. Bunların hiçbiri normal bir insanın yaşama bağlılık sağlayan tek gayesi olamazdı. Bu gerçeği gayet iyi biliyor ve zaman zaman kendinden de şüpheleniyordu. Düşüncelerden silkindi, görevini bir an önce yerine getirmeli ve bir an evvel buradan uzaklaşmalıydı. Tetiğe asıldığı an Jason yana kaymayı başarmıştı. Ama yine de kurşun adamın omzuna isabet etmiş ve ağzından acı bir feryat yükselmişti. Son bir gayretle yataktan fırlamaya çalıştı. Ne çare ki yapacağı bir şey yoktu. İkinci kurşun kalbine saplandı. Matbaacı cansız olarak yataktan yuvarlandı. Bacakları ve bedeninin bir kısmı hala beyaz çarşafların üzerindeydi. Kolları ise yataktan sarkıyordu. Yüzü koyun yuvarlandığı için Ingrid iğrenç yüzünü göremedi ama öldüğünden emin olmak için cesede yaklaştı ve kafatasına son bir kurşun daha sıktı. Yerdeki uzun tüylü beyaz halı bir anda kıpkızıl kesildi. İşi bitmişti Ingrid'in. Hiçbir şeye dokunmadan dışarıya çıktı. Brighton'da serin ve rüzgarlı bir gece hüküm sürüyordu. Rover'a yerleştiğinde motoru çalıştırmadan ilk yaptığı şey Capshaw'un yanına verdiği cep telefonundan avukatı aramak oldu. Zil çalar çalmaz avukat telefonla cevap vermişti. İş tamam dedi sarışın kadın. Yalnız iki kişiyi daha temizlemek zorunda kaldım. Bir hizmetçiyle adamın sevgilisini. Sevgilisi mi yoksa karısı mı diye sordu avukat. İkisi de değil. Yatakta bir zenciyle düzüşüyordu herif. Telefonun öbür ucunda kısa bir sessizlik hasıl oldu. Etin Capshaw İngilizlere has soğukkanlılığıyla anlıyorum diye mırıldandı ve telefonu kapadı. Ingrid arabayı çalıştırmış bir an önce Londra'ya varmak için yola koymuştu bile. Nedense üşüyordu ve vücudunu garip bir ürperti kaplamıştı. Önce burun havanın soğukluğunu atfetti ve arabanın kaloriferini çalıştırdı. Az sonra arabanın içi sıcacık olmasına rağmen titremesinin geçmediğini fark etti ve o zaman gerçeği kendi kendine itiraf zorunda kaldı. Üşümesi soğuktan değil, içindeki arzulardandı. Tahrik olmuştu. Zencinin terden parıldayan adaleliği heykel gibi vücudu gözlerinin önünde canlandı. Üç kişiyi az önce öldürmüş ve farklı bir zevkin doğruğuna çıkmıştı ama içindeki doyumsuzluğu yenemediğini, kasıkların arasının zonkladığını duyumsuyordu. Kilotunun ağı ısırılsıklam olmuştu ve apış arasına sızan yapışkanlığı hissediyordu. Aklına Tom geldi. Bu haldeyken onun arzularına cevap verebileceğini hiç sanmıyordu. Ama ne de olsa hiç çoktan iyiydi. Bir an evvel otele erişebilmek için arabaya gaz verdi. Hemen hemen aynı dakikalarda Rock House'daki matbaada İki esrarengiz kişi cep telefonuyla aldıkları emir üzerine harekete geçmişlerdi. Matbaanın yaşlı bekçisi çoktan zararsız hale getirilmiş ve muhasebe kayıtları birer birer incelenmişti. Muhasebe bölümünde çıkan yangın tüm evrakların yok olmasına neden olacaktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi bile yaşlı gece bekçisinin dumandan zehirlenerek ölümüne engel olamamıştı. Neyse ki azgın alevler baskı kısmına sıçramadan yangın söndürebilmişti. Han yöneticileri ve yerel polis olay yerine gelerek bölüm sahibi Jason Boyle'u telefonla aramışlardı. Fakat matbaacının evi bir türlü telefona cevap vermiyordu. Hans Mitch, Scotland Yard'dan çıktığı andan itibaren polis tarafından takip edileceğinden emindi. Müfettiş turistik gezi yalanını yutmamış ve bunu nazikane bir şekilde ima da etmişti. Hangi nedenle Londra'ya geldiklerini henüz bilmemekle beraber bunu öğrenebilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerine de emindi. Hans Mitch, DTMT kurulunun aldığı kararın aksine İngiliz polisini bu işe katmanın, onlara gereken bilgileri vererek araştırmalara iştirakinden yanaydı. İlk bulgulara göre cinayet şebekesinin İngiltere ile organik bağları saptanmıştı. Kuvvetli bir olasılıkla şebeke buradan yönetiliyordu. İngilizleri bu araştırmanın dışında bırakmanın onca makul bir sebebi yoktu. Hata bile ediliyordu. Hans, müfettiş McCree'nin gerekli araştırmaları yapacağına ve otel odasından Frankfurt Emniyeti ile yaptığı telefon görüşmesini tespit edeceğine emindi. Bundan böyle Almanya ile yapacağı konuşmaları umumi telefonlardan sürdürmek zorundaydı. Aslına bakılırsa DTMT buraya en kısa zamanda yeni bir tim göndermeliydi. Cassini ölmüş, kendisi de polis tarafından deşifre edilmişti. Otele dönünce idarecilerin ona yeni bir oda verdiklerini ve bavulunun polis nezaretinde bu yeni odaya nakledildiğini gördü. Otel yetkilileri olaydan çok müteessir olduklarını ve şimdiye kadar böyle bir hadisenin otellerinde ilk defa vukua geldiğini söyleyerek özür dilediler. Scotland Yard'daki sorgulama uzun sürdüğünden Milch ilerleyen saate rağmen hala ağzına tek lokma atmamıştı. Otelde bir şeyler yemektense yeniden dışarı çıkıp orta sınıf halkın devam ettiği public barlardan birine gitmeye karar verdi. Genellikle bu tür pubların saat 23'e kadar açık olduklarını öğrenmişti. Ayrıca İngiliz polisi tarafından gözetlenip gözetlenmediğini de merak ediyordu. Oteli Trafalgar Square meydanına yakındı. Ağır ağır meydana doğru yürüdü. Bu saatte meydan oldukça tenhaydı. Gözleri peşinde birilerinin olup olmadığını anlamak için etrafı tarıyordu. Times Nehri'ne doğru bir blok gidince Northumberland Avenue'de açık bir pub gördü. Dışındaki renkli ışıklarla yazılı isim dikkatini çekti ve gülümsemekten kendini alamadı. Pub'un adı Sherlock Holmes'tu. İçeri girerken gözü yan taraftaki gölgelerden çıkarak papa yaklaşan adama takıldı. Çok kısa bir an göz göze geldiler. Milçik derhal adamdan şüphelendi. Yanılmasına imkan yoktu. Kendisi de polisti ve bu mevkiye gelinceye kadar yıllarca sokaklarda şüpheli insanları kovalayıp takip etmişti. Keyifle sırıttı, mutlaka biri daha olmalıydı. Genellikle bu takiplerde iki kişi görevlendirilirdi. Yakında onu da tespit ederim diye geçirdi aklından. Pub'un içinde renkli bir yaşam vardı. Burası İngilizlere has tipik bir bardı. Oturarak ya da ayakta içki içen kadınlı erkekli yoğun bir kalabalık mevcuttu. Kendine yol açarak uzun cilalı ahşaptan yapılmış bankonun önündeki taburelerden birine ilişti. Şişman ve yüzünü kılcal damarların kızarttığı barmene bir viski söyledi. Gözleri karşısındaki ayna panodan arkasını görmeye müsaitti. Bara arka arkaya girdikleri adam ondan hayli uzak bir yere ilişmişti. Ama kurt gibi bir polis olan Milch, onun kendisini takiple görevli Scotland Yard görevlisi olduğundan emindi. Milch'in yanındaki tabure de boştu. Az sonra orta yaşlı, temiz spak giyimli bir kadın gelerek tabureye oturdu. Hans ilk önce ondan şüphelenmemişti. Daha ziyade çevresindeki konuşulan İngilizceyi yadırgamıştı biraz. Buradaki İngilizler değişik bir diyalekt ile konuşuyorlardı. Milch neden sonra bunun daha ziyade İrlandalıların kullandığı Londra'nın güney bölgesinde revaçlı olan Cockney diyalekti olduğunu kavradı. Etrafa biraz şaşkın bakınırken yanındaki kadının "Buranın yabancısınız galiba" dediğini fark etti. Gülümseyerek kadına döndü. "Evet," diye mırıldandı. "Yabancısıyım." "Belli, konuşulan dili yadırgadınız ve pek bir şey anlamadınız değil mi?" "Haklısınız." Kadın çevresindekiler küçümser gibi bir dudak işareti yaptı. "Çoğu İrlandalıdır, öyle mi?" Miz ürkmüş gibi suni bir tavır takındı. Kadın gevrek bir kahkaha atarken, "Korkmayın canım, bunlar İRA sempatizanı değillerdir. Yabancılara İrlandalı deyince hep korkup akıllarına İRA geliyor. Burada aklınıza gelen cinsten şeyler olmaz." Milch zoraki bir gülümsemeyle "Umarım haklısınızdır," dedi. "Haklıyım tabii. Nerelisiniz siz?" Milch kadının barda vakit öldüren sıradan bir müşteri olmadığını hemen anlamıştı. "Tahmin edin bakalım," dedi. "Belçikalı?" "Hı-hı." "Fransız?" "Hayır." "Öylesi Almansınız." "Doğru. Bu kez tutturdunuz." Kadın güldü. "Ama Alman'a benzemiyorsunuz." "Neden?" "Ne bileyim, ben onları hep sarışın, patates düşkünü, şişman insanlar olarak hayal ederdim. Siz hiç de şişman değilsiniz. Fakat zayıf da değilim." Kadın şöyle alıcı gözüyle bir baktı. "Eh, yalan da değil." Sonra birden ilgisiz bir edayla sordu. "İş için mi geldiniz Londra'ya?" "Hayır, turistik amaçla." "Bu ilk gelişiniz mi?" "Evet." "Beğendiniz mi bari?" "Evet, ilginç bir yer." "Öyledir. İlk görenleri büyüler. Ne iş yaparsınız?" "Polisim." Kadın güldü. "Polis mi?" "Evet, niye güldünüz? Yoksa bende polis tipi bulamadınız mı?" "Bilmem, pek polise benzetemedim doğrusu." "Görüntü sizleri aldatmasın. Mesela sizde de polis tipi yok." Kadın kaşlarını çatarak sordu. "Anlayamadım." "Açık konuştuğum kanısındayım. Ben de sizde polis tipi göremedim. Hatta şu arkada oturan arkadaşınızda da." Kadının suratı asılmıştı. Elinde tuttuğu bira bardağını dudaklarına götürürken "lanet olsun" diye homurdandı. Alman polisi durumu anlamıştı. Hans Milch boş viski kadehini bırakırken "boş verin" diye mırıldandı. "Kafayı takmayın. Hepimizin başına gelebilir. Buradan çıkıp doğru otelime gideceğim. İsterseniz beni takip edebilirsiniz." Kadın polis cevap vermedi. 3. Frankfurt, Almanya. "Bu da ne? Neler oluyor yahu?" diye hayret ve telaş içinde sordu Hüseyin Kozoğlu. Geç de olsa tuzağa düşürüldüğünü anlamıştı. Tabancanın namlusunu sertçe beline gömen Kenan bağırdı. "Kes sesini hergele!" Arkasındaki adamın birden düzgün bir İstanbul şivesiyle Türkçe konuşmaya başladığını görünce Hüseyin sonunun geldiğini anladı. Bunlar kendisini yaşatmazdı. Yüzü bembeyaz kesildi ve soğuk ecel terleri alnında belirdi. Tuzağa düştüğü kesindi ama kendilerini kimin yaktığını, karşı tarafa kimin haber uçurduğunu düşünmeye başladı. Kekeleyerek, "Sen İzzet'in adamısın değil mi?" dedi. Kenan'ın İzzet'in kim olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu fakat bozuntuya vermedi. "İyi tahmin ettin," diye fısıldadı. "Lanet olsun. Patrona onun karaktersiz bir satılmış olduğunu söylemiştim ama beni dinlemedi. Alacağı olsun namussuzun. Elime geçirirsem onu mahvedeceğim. Kanını içmezsem bana da Kürt Hüseyin demesinler." Kenan sırıttı. "Dünyaya bir daha gelirsen belki söylediğini yaparsın. Çünkü seni geberteceğiz." Hüseyin karşısında duran Hammer'a baktı. Durumu anlamaya çalıştı. Karşısındaki meşin ceketli, kendisine verilen parolayı bilen katıksız bir Almandı. Neler döndüğünü tam olarak anlayamamıştı. İzzet herhalde bu Almanı satın almıştı ama ona nasıl ulaştığını çıkaramıyordu. İzzet Türkiye'de kalmıştı. Bu sokak serserisiyle nasıl irtibat kurmuştu? Yoksa ardından o da mı Frankfurt'a gelmişti? Düşünmeye devam ettiği bu mekanizma para ve menfaat üzerine yürüyordu. İzzet onları elde edebildiyse kendi de yeniden tarafına çekebilirdi. Tek sorun bu heriflerin ne aldığını öğrenebilmesiydi. Elindeki çantayı yere bırak ve şu karşıdaki yatağa git otur. Kenan'ın sesi gürler gibi çıkmıştı. Hüseyin Kozoğlu emri yerine getirdi. Sakin adımlarla gösterilen yatağa gitti ve ucuna ilişti. Şimdi dikkatle Kenan'ı inceliyordu. Kenan odadaki tek iskemleyi yatağın karşısına mesafe olarak çekti ve oturdu. Silahı hala Hüseyin'e yönelikti. Çantayı açtı. İçinde yaklaşık 20 sayfalık bir dosya ve çeşitli zarflar vardı. İçindeki merak ve heyecan son haddine varmıştı. Dosyayı incelediğinde Sıt'ın yeni hedefini bulacağından emindi. Dosyanın kapağını çevirdi. İlk sayfada çeşitli gazetelerden ve dergilerden kesilerek alınmış hedefin resimleri vardı. Kenan'ın neredeyse dudağı uçuklayacaktı. Fotoğraflar Türkiye'nin en önemli sanayicilerinden birine aitti. Sayfaları çevirmeye devam etti. Sanayicinin kısa bir hayat hikayesi, özgeçmişi, evleri, fabrikaları, en sık kullandığı ikametgahı, arabaları ve plaka numaraları ve bunun gibi bilgiler alt alta sıralanmıştı. Ayrıca eşi ve çocuklar için de hayli malumat vardı. Hüseyin karşısında fazla şaşırmış ve heyecana düşmüş görünmemesi gerektiğini biliyordu. Yine de kendini tutamayarak bir hayret ıslığı çıktı ağzından. Bilgiler hem Almanca hem de İngilizce olarak verilmişti. Bu biraz garibine gitti. Sebebi anlayamamıştı henüz. Ülkesinde de bir yığın faili meçhul cinayetler işleniyordu ve bir polis olarak bunların faillerin hep Türk olduğunu düşünüyordu. Acaba niye son zamanlarda bazı kişileri uluslararası bir şebekeye havale ediyorlardı? Bu düşünmesi gereken bir noktaydı. Faillerini ele geçirmenin daha zor olduğundan mı, yoksa daha zahmetsiz ve şüpheleri belirli bir insan veya zümreye çekmeden yapılabilmesinden miydi? Ama bu cinayetlerde milli bir karakter aramak galiba anlamsızdı. Zira cinayetler uluslararası bir boyutta dünyanın çeşitli yerlerinde işlenmeye devam ediyordu. Kenan dosyayı kapattı. Her şeye rağmen DTMT'ye giderek hemen kendi teşkilatıyla irtibat kurması ve durumu ihbar ederek sanayici için gerekli önlemlerin alınmasını ve olağanüstü bir koruma ağının kurulmasını isteyecekti. Ama şimdi cinayet şebekesinin ortaya çıkarması için öncelikle yapması gereken işler vardı. Pis pis Hüseyin'e baktı. Acaba bu herif kimi temsil ediyordu? Kimin adına veya hangi örgüt hesabına buraya gelmişti? Bunu öğrenmeliydi. Saatine bir göz attı, vakit daralmıştı. Werner Schaefer evinde kendisini bekliyor olmalıydı. Hüseyin'i daha sonra da konuşturabilirdi. Hammer'a dönüp, şu herifi sıkıca bağla dedi. Kenan'la anlaşma yapmasına rağmen Hammer hala tedirgindi. Zaman zaman Kenan'la anlaşma yapmakla pek doğru davranmadığını düşünmeye başlamıştı. Onu gerçekten öldürecek misin diye sordu. Şimdi değil. Dur bir dakika dostum, onu burada öldürmeni istemiyorum. İddia ettiğin gibi Schaefer sıkışacak ve buradan kaçacaksa benim başımın ağrımaması gerekir. Evimde cinayet istemiyorum. Onu buradan al götür. Yalnız onu mu? Yoksa senin cesedini de götüreyim mi? Hammer şaşkın şaşkın Kenan'a baktı. Lanet olsun diye homurdandı. Başımın derde girmesini istemiyorum. Hepsi bu. O zaman söylediklerimi yap. Hammer odadan çıktı. Az sonra geri döndüğünde elinde kısa fakat kalın bir halat vardı. Beceriyle Hüseyin'i kıskıvrak bağladı. Sonra yerdeki kirli iç çamaşırlarından birini adamın ağzına tıktı. Kenan'a döndü. Daha da etkisiz hale getireyim mi diye sordu. Kenan ne demek istediğini anlamıştı. Başını salladı. Meşin ceketli Hüseyin'in burnuna doğru şiddetli bir yumruk savurdu. Adam bir anda kendinden geçerek yatağa yuvarlandı ve bayıldı. Kenan o anda Hammer'ın kendine duyduğu hıncı bütün şiddetiyle Hüseyin'den çıkardığını anlamıştı. Omuzlarını silkti. Herifin baygın kalması daha hayırlıydı. Kenan, hadi şimdi Schaefer'a gidelim diye homurdandı. Alman serseri gülerek, şunun cüzdanını boşaltmakta bir sakınca var mı dedi. Bence yok diyen Kenan, elinde çanta kapıya doğru yürürken Hammer kaşla göz arasında Hüseyin'in cüzdanını boşaltmakla meşguldü. Bindikleri taksi az sonra onları Schaefer'ın evine getirmişti. Schaefer onları bekliyor olmalıydı. Zira alt kattaki büyük salonun ışığı bahçeye kadar aksediyordu. Hammer zili çaldı. Asık suratlı adam kapıyı açtı. Geciktiniz diye söylendi. İçeriye girip salona geçtiler. Schaefer masasının başına geçti. Dosyayı getirdiniz mi? Evet Bay Schaefer. Lütfen bana verin. Kenan çantayı açtı ve dosyayı çıkardı. Uzatmadan önce bir an kuşkuyla duraladı. Elindeki belgeler muhtemel bir cinayetin suç deliliydi. Ne yazık ki onların bir fotokopisini bile alacak zamanı olmamıştı. Dosyayı adama uzattı. Schaefer dikkatle belgeleri inceledi, ufak ufak notlar aldı. Arada bir kalın çerçeveli okuma gözlüğünün üzerinden Kenan'ı süzüyordu. Tamam dedi nihayet. Bu bilgiler bize yeterli. Patronunuza en kısa zamanda bu işi bitireceğimizi söyleyin. Kenan nefesini tutarak sordu. Ne zaman? Şoför soğuk bir şekilde baktı. En geç bir hafta içinde. Biraz fazla uzun bir zaman değil mi? Alay mı ediyorsunuz? Hayır, gayet ciddiyim. Çocuk oyuncağım bu. Durumu Londra'ya bildireceğim. Onlar buraya bir ekip yollayacaklar. Bilgileri benden alıp durumu etüt edecek, plan hazırlayacaklar ve buradan Türkiye'ye geçecekler. Orada en az 1-2 gün planın uygulanma olasılıklarını inceleyecekler ve gerekirse planda bazı değişiklikler de yapabilirler. Bunların bir haftadan evvel gerçekleşmesi olanaksız. Bu işi Londra'daki hukuk bürosunun elemanları mı yapacak? Şoför hayretle Kenan'a baktı yeniden. Bu sorunuzun çok saçma olduğunu farkında mısınız? Bağışlayın Bay Şoför ama ben ilişkilerimizin Londra bölümüyle ilgilenmem. O kısmı başka arkadaşlar yürütür. Süre bana biraz uzun gibi gözüktü. Siz merak etmeyin. Patronunuz herhalde Londra ile anlaşıp uyuşmuştur. Belki de, dedi Kenan. Görüşme istediği gibi gitmiyordu. 12. ayrımın sonu. Sayfa no 150. Devamı 13. ayrımda.